Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytene salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 18 Azer 1400 Hicri Kameri 4 Cemadiyel Evvel 1443 ve miladi 9 Aralık 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, ayrıca Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladetine idrak ediyoruz bu vesileyle hepinize tebrik ediyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla din alemi Sayın Hüseyin Yeşil ile Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıldönümü özel programı ve Esma-ül Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ve Türkiye Meclis Başkanları İstanbul'da bir araya geldi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı Viyana'da düzenlendi. İran mal varlığının bir kısmının yakında serbest bırakılacağı belirtildi. Son 24 saatte koronavirüsten 78 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Anketlere göre CHP AK Parti'yi geride bıraktı. Astana görüşmelerinde Suriye Anayasa Komitesi çalışmaları ele alınacak. Ve George Kardahi Hizbullah'a teşekkür etti. Şimdi haberler.
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. konferansına katılmak üzere Türkiye'ye giden İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir araya geldi. İran İslam Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi, ülkeleri Parlamento Birliği 16. konferansı kapsamında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İSİPAB İcra Komitesi'nin 46. toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galibaf inşallah önümüzdeki dönemde İslam ülkelerindeki sorunlara dönük çözümleri birlikte üreteceğiz dedi. Türkiye Meclis Başkanı Şentop ise Galibaf ve beraberindeki heyeti İstanbul'da misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yapılan görüşmede Şentop, bu platformda yapacağımız istişarelerin küresel ve bölgesel meseleler hakkında ortak bir yaklaşım geliştirmek adına çok faydalı olduğuna inanıyorum. Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde Müslüman azınlıkların insan hakları ile ilgili bir komite oluşturalım. Çünkü Batı'da birçok kuruluş İslam ülkelerinde insan hakları ile ilgili çalışmalar yapıyorlar diye konuştu.
İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ile Türkiye'nin ikili ilişkilerin gelişmesi için uzun vadeli planın şart olduğunu belirtti. Bugün Ankara'da İranlı tüccar ve iş insanları ile bir araya gelen İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımlarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin yaptırımları etkisizleştirebilecek kabiliyet ve potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Yasama Erki Başkanı mevcut sorunların çözümü için detaylı, akıllı ve titiz bir planlamaya ve bu planın adım adım hayata geçirilmesinin şart olduğunu ifade ederek bu şartlarda İran milletinin hakları ve menfaatlerinin karşılanacağını söyledi. Galibov ikili ticarette de kısa vadeli bakışı kenara koymak gerektiğini işaretle yaptırımların kaldırılması halinde bu bakışın zayıflayacağını, bu meselede örneğin 25 yıllık gibi uzun vadeli bir bakışa sahip olmak gerektiğini kaydetti.
İran ile 4+1 grubu temsilcilerinin katılım ile bugün Viyana'da Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısı düzenlendi. Ortak komisyonun yeni toplantısı İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve Baş Müzakereci Ali Bakır iken Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın ortak başkanlığında gerçekleşti. Toplantıya katılanlar görüşmelerin nasıl devam etmesi konusunda görüş tahtisinde bulundular. Toplantıda İran'ın önerilerine içeren metinlerin çeşitli düzeylerde ele alınması kararlaştırıldı. Baş müzakereci Bakır İken'e toplantı öncesi paylaştığı mesajda İran'ın ciddi şekilde angajmanına devam ederek iyi bir anlaşmaya varmak için kararlı olduğunu vurguladı. Baş müzakereci Ali Bakır İken'e dün Rusya ve Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Viyana görüşmeleri hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu. Daha önce Bakır'ı İran'ın yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetler olmak üzere iki konu hakkında çok faydalı ve yapıcı öneriler sunduklarını ve bunun müzakere sürecini güçlü şekilde hızlandıracağını söylemişti. 20 Kasım'da Viyana'da yeniden başlayan müzakereye 3 Aralık'ta ara verilmişti. Bu arada İran ile 4+1 grubu arasında Viyana görüşmeleri devam ediyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran ile 4+1 grubu arasında 7. tur Viyana görüşmeleri bugün heyetlerin katılımıyla kaldığı yerden devam ediyor. Viyana görüşmelerinin 7. turu 29 Kasım'da başladı ve Cuma gününe kadar devam etti. Bu görüşmelerde İran İslam Cumhuriyeti yaptırımların kaldırılması ve nükleer yükümlülüklerle ilgili iki öneri paketini sundu. İran'ın sunduğu bu önerilerin ardından karşı tarafın heyetleri kendi başkentlerine dönmeye ihtiyaç duyarak görüşmelere ara verildi. Başkentler ve başkentler arasında gerçekleşen görüşme ve istişarelerin ardından bugün İran ile 4+1 grubu heyetleri yeniden Viyana'da toplanmaya başladılar. İran İslam Cumhuriyeti Viyana görüşmelerinin sonuç odaklı olması ve İran milletine karşı Amerika'nın zalimce yaptırımlarının doğrulanabilecek şekilde kaldırılmasını istiyor. İran heyeti uzmanlaşmış kişilerin yer aldığı kalabalık bir grup ile Viyana görüşmelerine katılarak müzakerelerde ciddiyet ve iradesini göstermiştir. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakır İkeni'nin başkanlık ettiği heyette yer alan uzmanlar dün 4+1 grubunun uzmanlarıyla gayri resmi görüşmelere başladı. Baş müzakereci Bakır İkeni Viyana'ya gitmeden önce Çin ve Rus mevkidaşlarıyla Viyana görüşmeleri hakkında istişarelerde bulundu. Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la Viyana görüşmesi hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Borrell görüşmede Viyana müzakerelerinde daha hızlı hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Konu hakkında dün Twitter hesabında bir açıklama yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Viyana müzakerelerinin yeni turundan önce İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti. Borrell nükleer anlaşmayı ihya etmek için müzakerelerin daha hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini düşündüğünü kaydetti. Bu arada Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi ve nükleer anlaşma görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Mikhail Ulyanov, bugün Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Viyana görüşmelerine katılan taraflar arasında profesyonel işbirliğinin geliştiğini belirtti. Amerika'nın İran özel temsilcisi Robert Malley'nin tweetine dikkat çeken Ulyanov, bu tweetten görüldüğü gibi nükleer anlaşma konusunda Viyana görüşmelerinde Amerika başta olmak üzere diğer mevkidaşlarıyla profesyonel işbirliğinin oluşturulmasında başarılı olduklarını kaydetti. Rus yetkili daha önceki tweetinde de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi ile İran hakkında görüştüğünü ve Viyana görüşmelerinin durumu hakkında kendisine kısa bir rapor sunduğunu belirtmişti. Bu görüşmeler ve istişarelerin ardından İran ile 4+1 grubu heyetleri bugün yeniden Viyana'da bir araya geldiler. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefonda yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin 4+1 grubu ile görüşmelerde iyi bir anlaşmaya varmak için ciddi olduğuna vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı görüşmede, Avrupalı üç ülkenin açıklama ve yaklaşımlarının yapıcı olmadığını işaretle, onların olumsuz yaklaşımlarına anlaşma sürecini yavaşlatıp durumu karmaşık hale getiren bir etken olduğunu vurguladı. Bakan Emir Abdullahyan, İran'ın önerilerine nükleer anlaşma çerçevesinde ve Ocak 2021'deki görüşmelerde bitmeyen konular üzerine odaklı olduğunu, Avrupalı meslektaşlarının bu önerilerini de dikkatle okuduklarında anlayacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın şimdiye dek karşı taraftan hiçbir yapıcı öneri almadığını, bunun onlara müzakerelerde ciddi olduğuna dair açıklamalarına aykırı olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve nükleer kaygıların yok edilmesinin yaptırımların tamamen kaldırılması ile doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti. Borrell de tüm taraflar arasında işbirliği ve çaba ile Viyana görüşmelerinde bir anlaşmaya doğru hareket edileceğini temenni etti. Borrell Amerika ve 3 Avrupa ülkesine görüşmelerin gerçekçi olması gerektiğini ve tarafların onda ilerleme kaydedilmesini hissetmeleri gerektiğini hatırlattığını da söyledi.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer başmüzakereci Ali Bakırikeni, İslam Cumhuriyeti'nin Viyana görüşmesinde iyi bir anlaşmaya varmak için kararlı olduğunu belirtti. İran ile 4+1 grubu arasında Viyana'da düzenlenen görüşmelerde İran heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakırikeni, bugün gerçekleştirdiği görüşmeleri hakkında paylaştığı tweette, İranlı müzakere heyetinin İran halkının çıkar ve haklarını karşılamak için ciddi angajman içine girmeye devam edeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve baş müzakereci bugün nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısı öncesinde Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Yardımcısı ve komisyon koordinatörü Enrique Mora ile Viyana'da bir araya geldi. Bakırikeni ayrıca Çin ve Rus heyetleri başkanlarıyla üçlü bir oturum gerçekleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Ekonomi Diplomasisinden sorumlu yardımcısı Mehdi Safer'i, İran'a ait mal varlığının bir kısmının yakında serbest bırakılacağını belirtti. Bugün muhabirimizle konuşan Safer'i, İran'ın mal varlığından 3,5 milyar doların serbest bırakıldığını işaretle, diğer ülkelerdeki İran'ın alacaklarından serbest bırakılması için görüşmelerin başladığını ve iyi sonuçlara varıldığını ifade etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'ın diğer ülkelerdeki büyükelçiliklerin ticari ateşelerin gönderilmesinin kararlaştırıldığını işaretle, bu çerçevede 35 ateşenin gönderileceğini söyledi. Safer'e ihracat alanında teknik mühendislik hizmetlerinin ihracatının öneminin altını çizerken, bu ihracatın ürün ihracatından daha kalıcı olduğunu ifade etti. Yetkili sözlerinin devamında İran'ın Suriye ile ekonomik ilişkilerin güçlenileceğini belirtti.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte koronadan 78 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3228 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece COVID-19 hastalarında toplam can kaybı 130.524'e, vaka sayısı ise 6.147.872'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3169'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, Bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da toplam 5.950.425'e ulaştı bilgisi paylaşıldı.
İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri, helikopter kazası sonucu Hindistan Genelkurmay Başkanı'nın hayatını kaybetmesinden dolayı bu ülkeye başsağlığı dileğinde bulundu. Komutan Bakri, Hindistan Genelkurmay Başkanı General Rawat'ı, eşi ve birkaç kişinin daha hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasından dolayı İran Silahlı Kuvvetleri'nin derin esef ve üzüntü duyarak hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını belirterek, bu olaydan dolayı Hindistan halkı, hükümeti ve silahlı kuvvetlerine taziyelerini iletti. Dün Hindistan'ın güneyinde helikopter kazası sonucu bu ülkenin Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrük Genel Başkanı Mehdi Mir Eşrefi bir heyet başkanlığına Ermenistan'a gitti. Gümrük Genel Başkanı Mir Eşrefi başkanlığındaki İran heyeti kara sınırı üzerinden Ermenistan topraklarına geçerek Ermenistan Devlet Gelirleri Komitesi Başkanı Rustem Badasyan tarafından karşılandı. İranlı yetkili Mugri sınır kapısı ve gümrüğünde incelemelerde bulunarak vatandaşlar ve iş adamlarına hizmet şartları hakkında bilgi edindi. Ziyaret sırasında iki taraf ortak bir oturumda gümrük işbirliği, işlemlerin kolaylaştırılması ve ürün taşımacılık koşullarının iyileşmesi, bilgi paylaşımı yöntemleri, ürün kaçakçılığıyla mücadele mekanizmaları gibi konuları ele aldılar.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak kuzeyi Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde 9 Aralık 2021 tarihinde PKK unsurlarınca yapılan saldırı sonucunda 3 Türk askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre hava harekatı ile 6 PKK'lı teröristinde etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede operasyonun devam ettiği aktarılan açıklamada Irak kuzeyi Pençe Yıldırım Operasyon Bölgesi'nde 9 Aralık 2021 tarihinde PKK unsurlarınca yapılan saldırı sonucunda 3 Türk askerinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.
Yönelim araştırma Kasım 2021 araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Rapora göre 2021 yılı içinde AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi, CHP en çok tercih edilen parti oldu. Yönelim araştırmanın Kasım 2021 araştırmasının sonuçlarına göre 2021 yılı içinde AK Parti ilk kez birinci parti konumunu yitirdi, CHP'nin oyu %25.6, AK Parti'nin ise %24.3 oldu. Böylece Millet İttifakı'nın oy oranı Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önüne geçti. Türkiye genelinde seçmenlerin %24.3'ü AK Parti'yi, %25.6'sı CHP'yi, %10.6'sı İYİ Parti'yi, %7.8'i HDP'yi ve %5.2'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan'a önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde asla oy vermem diyenlerin oranı %59.6 seviyesine yükseldi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 21-22 Aralık tarihlerinde yapılacak Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinde Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları ana gündem maddesi olarak masaya yatırılacak. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye'den hükümet ile silahlı muhalefet heyetleri de hazır bulunacak. Görüşmelerde Birleşmiş Milletler özel heyeti başta olmak üzere Ürdün, Lübnan ve Irak gözlemci statüsüyle yer alacak. Birleşmiş Milletler himayesinde Cenevre'de yürütülen Suriye Anayasa Komitesi müzakere sürecine ivme kazandırmak amacıyla görüşmelerde ana gündem maddesi komite çalışmaları olacak. Bunun yanı sıra taraflar Suriye'deki güncel durum, gerginliği azaltma bölgelerinde daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde sükuneti koruma görevlerini de masaya yatırılacak. Görüşmeler kapsamında garantör ülke heyetleriyle Birleşmiş Milletler, Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızıl Haç temsilcileri arasında alı konulanlarla ilgili çalışma grubu toplantısı da yapılacak. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da 21-22 Aralık'ta gerçekleşecek görüşmelerde taraflar ikili ve üçlü toplantılarda bir araya gelecek. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ana oturum yapılmayacak. Suriye konulu 17. Astana görüşmelerinden sonuç bildirisi resmi kaynaklarda yayınlanacak.
Lübnan eski enformasyon bakanı George Kardahi, Hizbullah'ın kendisinin yaklaşımının hükümetin yaklaşımı olduğunu hissettiği için kendisini desteklediğini, bunun için de Hizbullah'a teşekkür ettiğini ifade etti. Lübnan'ın eski enformasyon bakanı George Kardahi bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'da son sıralarda yaşanan olayda bazılarının devlet yaklaşımını ortaya koymaktan kaçındığını ifade etti. Bakanlığı bırakma kararının kişisel bir karar olduğunu ifade eden Kardahi, defalarca koltuğa oturma ve göreve gelme peşinde olmadığını dile getirdiğini hatırlattı. Hatırlanacağı üzere Kardahi geçen cuma günü resmen görevinden istifa etti.
Ve insan haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu, Suudi Koalisyon'un Yemen'e 26 Mart 2015'te başladığı saldırıları sonucu şimdiye kadar 2412 Yemenli kadının hayatını kaybettiğini ve 2825 kadının da yaralandığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ile Türkiye arasında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapılması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhurbaşkanları dün gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülkenin ekonomi ve terörle mücadele alanında işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptılar. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün Türk mevkitaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesinde Tahran, Ankara'nın ticari ve ekonomik alanlardaki ilişkilerinin önemine işaretle yakında Tahran'da ortak toplantının düzenlenmesiyle ikili işbirliğinin gelişmesinin yeni bir aşamaya gireceğini belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülkenin ekonomi ve güvenlik alanında işbirliğinin önemli olduğuna temasla, bugün bölge ülkeleri arasında ortak işbirliği düşüncesinin hakim olduğunu ve yapılan ziyaretler ve istişarelerin bunun başarılı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, Tahran'a yapacağı ziyaretinde iki ülke arasındaki münasebetlerinin yeni bir döneme gireceğini de kaydetti. Tahran ve Ankara, jeopolitik meseleler, tarihi ve kültürel ortaklıklar ve bağları, nüfus yapıları ve doğal kaynakları yüzünden bölgede iki etkin ve önemli ülke olarak biliniyorlar. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve derinleşmesi, bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması için önemli faktör sayılıyor. Komşular, İslam ülkeleri ve paralel politika takip eden ülkeler ile ilişkileri güçlendirmeye öncelik veren İran İslam Cumhuriyeti açısından terörizm başta olmak üzere bölgenin günümüzde karşı karşıya kaldığı birçok sorunun bölge dışı güçler ve ülkelerin müdahalesinden kaynaklanıyor ve bu sorunların çözümü için bölge ülkelerin işbirliği ve yakınlaşması zaruri ve kaçınılmaz şarttır.
Bu çerçevede İran ve Türkiye yetkilileri son aylarda bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili istişarelerini tırmandırırken, Batı Asya'da güvenlik, istikrar ve huzurun pekişmesine ve komşuluk politikası ve iki ülkenin ticaret hacminin de artırılmasına vurgu yapmışlardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir süre önce Aşgabat'ta Eko zirvesinin kulisinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede ülkesinin Tahran ile ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine gerektiği gördüğünü işaretle iki ülkenin ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili münasebetlerde sıçrama oluşturabileceklerini söyledi. İran ile Türkiye ilişkilerine de bakıldığında bazı siyasi anlaşmazlıklar ve bölgesel rekabete rağmen yaklaşık 500 kilometre ortak sınırı olan iki komşu ülke her daim dostane ilişkilerin korunması ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinin zaruret arz ettiğine inandıklarını gösteriyor. İran ile Türkiye'nin ticaret kapasitesi yaklaşık 30 milyar dolardır. Fakat son senelerde koronavirüs salgını ve Amerika'nın Tahran'a karşı yasa dışı yaptırımları yüzünden ikili ticaret hacmi yaklaşık 9 milyar dolara gerilemiştir. İran ve Türkiye'nin menfaatleri ikili ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesindendir. İki ülke arasında uzun vadeli işbirliği belgesinin kesinleşmesiyle ikili ilişkiler daha da güçlendirebilir. Bu belge muhtemelen Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a yapacağı ziyareti sırasında iki ülke yetkililerince imzalanacaktır. Gelenen aşamada sanayi, tarım, hizmet, turizm, petrol, doğalgaz ve petrokimya sektörlerinde çeşitli potansiyele sahip olan İran ve Türkiye söz konusu belgeye imza atmakla ikili ilişkilerin gelişmesi açısından sıçramaya imkan sağlayabilir. Bölge uzmanlarından Bersan Muhammed'i bu hususta yaptığı değerlendirmede İran ve Türkiye arasında uzun vadeli işbirliği belgesinin yeni fırsatlar ve imkanlar sağlayabileceğine ve ikili ilişkilerde makro stratejilerin koordine edilmesi yoluyla karşılıklı ulusal ve bölgesel menfaatlerden ortak anlayışın gelişmesine katkı sağlayabileceğini belirtti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz işgal rejimi kabinesinde çatlak ve anlaşmazlıkların büyümesiyle ilgili. Siyonist rejim kabinesi aleyhinde işgal topraklarında yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protesto eyleminde Başbakan Naftali Bennett'in istifası ve Benjamin Netanyahu'nun iktidara gelinmesi istendi. Tel Aviv'de yeni kabinenin kurulması üzerinden yaklaşık 6 ay geçiyor. Bu kabine 2 senede 4 kez yenilenen parlamento seçimlerinin ardından 8 partinin ittifak yapması ve Naftali Bennett ile Yair Lapid'in dönüşümlü başbakanlık üzerinde mütabakat sağlanmasının ardından kuruldu. Aslında yapılan koalisyon kabine Benjamin Netanyahu'nun iktidara gelişini önlemek amacıyla kuruldu. Muhalefet partilerinin ittifakı sonucu iktidarı bırakmak zorunda kalan Benjamin Netanyahu, kurulan bu kabinenin işleri birkaç günlüğüne bile idare etmeye liyakatine sahip bir kabine olmadığını ifade ederek, tüm muhalefet hareketleriyle birlikte bir an önce yeni kabineyi düşürmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Bu durum her şeyden ziyade işgal topraklarındaki siyasi anlaşmazlıklar ve çatlakların ne kadar derinleştiğini gösteriyor. Eski Başbakan Benjamin Netanyahu liderliğindeki sağcılar bir yanda ve aralarında bazı sağcıların da yer aldığı solcular ve seküler gruplar diğer bir yanda duruyorlar. Naftali Bennett ve Yair Lapid'in anlaşmasıyla kurulan kabinede zıt düşünceli kişilerin sayısı oldukça fazladır. Başka bir ifadeyle Netanyahu ile muhalifler arasında oluşan kutuplaşmanın yanı sıra işgal kabinesinin içinde de siyasi anlaşmazlık ve bölünmüşlükler giderek büyüyor. Naftali Bennett ve Yair Lapid'in anlaşarak kurdukları koalisyon kabinenin faaliyeti üzerinden yaklaşık 6 ay geçerken Netanyahu ve muhalifleri arasındaki anlaşmazlıklar azalmadığı gibi artarak devam ediyor. Bu doğrultuda salı günü akşam saatlerinde Tel Aviv'de 1500 kişinin katılımıyla Habima Meydanı'nda Bennett-Lapid koalisyon kabinesi aleyhinde protesto eylemi düzenlendi. Protesto gösterisine katılanlar sağcı partilerin yeniden iktidara gelmesini desteklediler.
İsrail Times sitesi gösteriye İsrail İşgal Rejimi eski başbakanı Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nin bazı üyelerinin de katıldığını belirterek bunların hepsinin Netanyahu kabinelerinde bakanlık görevlerinde bulunan isimlerden oluşunu duyurdu. Burada önemli olan konu gösterilerin ekonomik nedenlerinin yanı sıra siyasi nedenlerin de bu gösterilerin düzenlenmesinde etkili olmasıdır. Kırılgan Bennett Lapid, koalisyon kabinesine protesto edenler onların Birleşik Arap Listesi Partisi ile ittifak yapmasını protesto ediyorlar. Bu durum işgal topraklarında siyasi çatlak hatta sosyal çatlağın giderek büyümekte olduğunu gösteriyor. Aslında Yahudiler işgal topraklarında yaşayan Arap vatandaşlarına ikinci vatandaş muamelesi yapıyorlar ve Arapların yer aldığı kabinenin pek meşru olmadığına inanıyorlar. Aslında Birleşik Arap Listesi Bennett ve Lapid ile ittifak kurmasaydı işgal topraklarında koalisyon hükümeti oluşamazdı ve eski başbakan Benjamin Netanyahu bu iktidarını sürdürebilir ve Korsan İsrail rejimi 5. parlamento seçimlerine doğru hareket edebilirdi. Diğer bir konu ise yaşanan söz konusu siyasi çatlağın işgal topraklarında koalisyon kabinesine karşı partiler ve yandaşlarının engelleme çabalarının devam ettiğini yansıtıyor olmasıdır. Benjamin Netanyahu liderliğindeki savcılar koalisyon kabinesi içinde anlaşmazlığı çıkarmaya ve bu kabinenin faaliyetinin devamına engel olmak için yoğun çalışmalar yürütüyorlar. Mevcut durumda ve yaşanan olaylar nedeniyle anlaşılan o ki korsan rejim İsrail'in koalisyon kabinesi ekonomik meselelerin yanı sıra siyasi anlaşmazlıklar ve çatlaklardan kaynaklanan siyasi kırılganlıklarla karşı karşıya kalmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Sevgili dinleyiciler, yarın Hicri Kameri takvimle 5 Cemadiyol Evvel Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. Hazreti Zeynep tüm zamanlarda tüm dünya kadınları ve erkekleri için adalet ve özgürlük abidesi ve örneğidir. O Hazret değerli kardeşi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanı başında Kerbela faciasında ve İslam dininin korunmasında büyük kahramanlıklar sergilenmiştir. Biz bugün sohbetimizde Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili o Hazretin İslam yolundaki fedakarlıkları ve genel olarak yaşamıyla ilgili kısaca bugünkü söyleyişimizi sizlerle paylaşıyoruz. Din alimi Sayın Hüseyin Yeşil'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mel vekil ve ni'mel mevla ve ni'mel nesir. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve la'nu ala a'daihim ecmain. Kerbela'da Hazreti Zeynep ki rüyada da görüyor ağaç benim başıma yıkılmıştır diye orada da hakikaten Hazreti Hüseyin aleyhisselamdan sonra yıkılan, yere düşen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bayrağını Zeynep-i Kubra taşımıştır. Hazreti Hüseyin'i anlatmıştır. Hazreti Hüseyin'in felsefesini insanlara tane tane
yerini uygun bulduğunda, müsait bulduğunda, türlü şekillerle, bazen o esir halinde başı açık, elleri bağlı, böyle perişan şekildeyken Hazreti Hüseyin'in o felsefesini, inancını yapmak istediğini milletlere anlatmıştır ki, benim kardeşim Kerbela'da şehadete emri bil ma'ruf ve nehyi enil münker davası için koşmuş, orada onun için şehit olmuştur. Yani Allah-u Teala'nın emirlerini, buyruklarını yaşamak ve yaşatmak için Kerbela'ya koşup şehit olmuştur. Bunu uygun zemin ve zaman bulduğu anda Zeynep selamullahi aleyha Kerbela'dan Kufe'ye, Kufe'den Şam'a kadar rast geldiği, genç geldiği bütün insanlara anlatmıştır. Çeşitli şekillerde. Yani Hazreti Hüseyin aleyhisselamın Kerbela'da şehadetinin insanlara ulaşmasını sağlayan yegane güç Zeynep-i Kubra'dır. Zeynep-i Kubra'nın o esaret dönemi olmasaydı, o esareti yaşamasaydı, Hazreti Hüseyin aleyhisselamı bugün bize çok yanlış tanıtacak, yanlış göstereceklerdi. Nitekim Şam'da birçok insan daha meseleyi anlamazdan evvel Yezid'i tebrik etmekteydiler ki sen bir isyancıyı bastırdın, yok ettin. Neden? Çünkü Yezid o gün Hazreti Hüseyin'le Kerbela'da buluşan askerlerinin savaşının mücadelesinin sonucunda bir isyankarı öldürdük, onunla mücadele ediyoruz diye Şam'da bütün insanlara bunun propagandasını yapıp öyle anlatmıştı. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha bütün o planları alt üst ederek Hazreti Hüseyin aleyhisselamı ve felsefesini, inancını, yaptığını, niyetini, amacını bütün boyutlarıyla insanlara anlattı. Onun için Hazreti Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha elbette başta sözümün başında da arz ettiğim gibi Hazreti Ali'ye, Hazreti Fatime'ye de böyle evlat yakışır. Bu şekilde evlat yakışır ki onların davasının uğrunda canıyla, malıyla, bütün benliğiyle aynı dedeleri Hazreti İbrahim aleyhisselamın yakardığı gibi inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Namaz kılmam, bütün emeklerim, hayatta kalışım, ölüşüm Allah-u Teala içindir. İşte bunlar da o niyetle mücadelelerini verdiler ve İslam'ı yaşatabilme noktasında başarıya koştular, başarıya ulaştılar. İşte böyle bir şahsiyetin bugün biz doğum gününü idrak ediyoruz. Hazreti Zeynep'i tanıyanlara ne mutlu. Hazreti Zeynep'i anlayanlara ne mutlu. Hazreti Zeynep'i tanıyan tanımıştır zaten. Tanımayanlara da Allah-u Teala'dan diliyorum tanıyabilmeyi nasip etsin. Hazreti Zeynep'i anlayabilmeyi nasip etsin. Hazreti Zeynep'in mantığına, inancına vakıf olabilmeyi Allah-u Teala insanlara nasip etsin. Zira eğer o mantık anlaşılsa idi, o mantık Hazreti Zeynep'in mantığı, Hazreti Zeynep'in hedefi anlaşılmış olsa idi, İslam alemi inanınız ki bu durumda olmazdı. Savaşlarla, kan dökmelerle, tuzaklarla, terörist hareketlerle anılmazdı. İslam barışın simgesidir aslında. İslam kardeşliğin simgesidir aslında. İslamiyet insana insan değeri veren eşsiz bir donanımla gelen dindir aslında. Ve Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha ile Medine'de, Mekke'de, Kerbela'da mücadele edenler aslında aynı hedefi anlamış idi ve aynı hedefi yaşatmak için uğraş verdiler. Arz etmiştim. Zeynep-i Kubra öyle bir anne idi ki çocuklarını da o şehadet mantığıyla büyütmüştü ki gencecik çocukları Kerbela'da Hazreti Hüseyin'le beraber şehadete koştular. Onun için elbette biz buradan birçok şey öğreniyoruz. Anne olmak başka bir konunun başka bir dalı. Eş olmak mevzunun ayrı bir boyutu. Dava sahibi, inanç sahibi olup inancı benimsemek ayrı ayrı mütala edilecek meselelerdir. Zeynep-i Kubra'da bunların bütün güzelliklerini, bütün üstünlüklerini fazlasıyla görmekteyiz. İşte böyle bir şahsiyetin bugün doğum günüdür. Allahu Azimuşşan'dan diliyoruz. Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem hürmetine, sevgili kardeşi, vasisi, kendisinden sonra halifesi, imamların lideri, imamların önderi ve büyüğü olan İmam Ali hürmetine, Allah'ın yolunda canını, malını, bütün varlığını feda eden Hazreti Hasan aleyhisselam hürmetine, Hazreti Hüseyin aleyhisselam hürmetine ve bunun evlatları hürmetine, Hazreti İmam-ı Zaman hürmetine, Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha hürmetine, bugün doğumunu idrak ettiğimiz o yüce şahsiyet hürmetine, İslam alemine birliği, beraberliği, kardeşliği, yüceliği, huzuru nasip etsin. Hazreti Zeynep-i Kubra'yı böyle bütün boyutlarıyla saf bir şekilde anlamaya nasip etsin. Bütün annelere annelikte, bütün eşlere eş olabilmede, bütün kadınlara toplumun neresinde olduğunu, toplumda ne kadar hakları vardır, ne kadar toplumun içinde bunların da şahsiyeti, değeri, yüceliği vardır, onu anlayabilmeyi nasip etsin. Allahu Teala bu doğumu, bu kutlu doğumu İslam alemine, bütün inananlara, bütün Ehl-i Beyt'in dostlarına hayırlı, uğurlu etsin, mübarek etsin. Zaten uğurdur. O uğuru anlayabilip o uğurun peşine gitmeyi nasip etsin bizlere. Hepinizi, bütün dinleyenlerimizi, ben Fatimetü Zehra'nın bu değerli evladının şahsiyetini anlatırken hepinizi selamlıyorum. Allahu Teala başarılar, sağlıklar, sıhhatler nasip etsin diyorum ve Sayın Feriver'in şahsında da bütün bu imkanı verenlere teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü röportajımızda Iğdır'dan din alemi Sayın Hüseyin Yeşil bizimle birlikteydi. Bugünkü röportajımızda Hazreti Zeynep selamullahi aleyha'nın kutlu veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili bugünkü röportajımızı sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Kayhan gazetesinde İslam-İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mihrabyan'ın İran-Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya'nın elektrik şebekelerine katılmaya hazır olduğunu vurgulaması, Amerikan Başkanı Biden'in Rusya'yı daha fazla yaptırımla tehdit etmesi gibi haberler yer verirken, İtilat gazetesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmenin büyük bir hata olduğu yönündeki itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'a karşı en iyi yöntemin diplomasi olduğunu belirterek, bir kez daha Bercam nükleer anlaşmasından çekilmenin büyük hata olduğunu itiraf etti. İran'ın haberine göre Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Wall Street Journal gazetesinin ev sahipliğinde düzenlenen bir programda, İran'ın nükleer programı barışçıl olmasına rağmen ve Washington yönetimi İran ile 4+1 grubu üyeleri yeni tur müzakerelere başladığı bir sırada İranlı bazı özel ve tüzel kişilere yeni yaptırımlar dayatmasına karşın mevcut seçeneklerin arasında diplomasi ve karşılıklı Berçam nükleer anlaşmasına yeniden bağlı kalmak bu sorunun en iyi çözüm yolu olduğunu ileri sürdü. Blinken bundan önce de Reuters haber ajansına verdiği demişti, Amerika'nın bu anlaşmadan çekilme kararının facia boyutunda bir hata olduğunu belirtmişti. Blinken, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatın devamında, Korsan İsrail ve Amerika'nın İranofobi projesi doğrultusunda Tahran yönetiminin nükleer programında ilerlemesi ve gelişmesi santrifüjleri kullanmasından kaygı duyduklarını belirtti. Blinken, İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana müzakerelerinde zalimane yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerine ilişkin iki öneriye karşı tarafa sunduğu ve onlar da istişare yapmak ve yeni talimatları almak üzere başkentlerine geri döndüğü bir sırada zaman daraldığını iddia etti.
Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade'nin yaptırımların artırılması iddia edilen ciddiyet ve iyi niyete aykırı olduğunu vurgulaması gibi haberler yer verirken, Cevan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen Yüksek Devrim Konseyi Başkanı ve Ensarullah Hareketi üyesi Muhammed Ali El-Husi, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan tarafından gündeme getirilen barış planını ilkel ve gerçek dışı niteledi. Yemen Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali El-Husi açıklamasında, "Bizim ortaya koyduğumuz girişim Yemen halkı içindi. Suudi Krallığıyla yapılan ön görüşmelerin sonucu değildi. Nitekim bu, bir kez başarısızlık enkazı altında ve bir kez gerçekçi olmayan isteklerin arasında kalmıştı," dedi. Muhammed Ali El-Husi ayrıca şunları söyledi. "Marif veya ülke için sunulan şey, saldırıların durdurulmasının ve ablukanın kaldırılmasının öneminin hissedilmesinin, Yemen halkının çıkarlarının gözetilmesinin ve Yemen savaşının Arabistan için yıkıcı olduğunun bilinmesinin sonucudur." Daha önce de başkent Sana'daki Yemen hükümetinin Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, El Meyadin televizyonuna verdiği bir mülakatta "Defalarca söyledik, biz barış için elimizi uzatıyoruz ancak adil bir barış istiyoruz," demişti. Yemenli yetkililer Yemen'e yönelik saldırılarını sürdüren ve limanlarla havalimanlarını bombalayarak abluka uygulayan Suudi koalisyonun barış konusunda samimi olmamakla suçluyor.
Hemşeri gazetesinde Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi'nin Batı'nın insan hakları iddialarına yönelik eleştirisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yargı Erki İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, Amerika ve Batılı bazı devletler iktisadi yolsuzluk yapanlara kucak açan ve onları ağırlayan ülkeler olduğunu belirtti. Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen oturumda konuşan Garibabadi, İran İslam Cumhuriyeti yolsuzlukla mücadele konvansiyonları ile hiçbir sorunu olmadığını ve bu belgelerde yer alan maddeleri yasalarında gözetildiğini söyledi. Garibabadi ancak ne var ki insan haklarını savunduklarını iddia eden Amerika ve bazı batılı devletlerin başta İran olmak üzere başka ülkelerde yolsuzluk yapanlara kucak açarak onları koruma altına aldığını ve bu suçluları iade etmek üzere hiçbir türlü işbirliğine yanaşmadığını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha tüm alanlarda örnek kadın.
Muhterem dinleyiciler, İslam aleminin seçkin kadın şahsiyetlerinden Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın kudru veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızı hep birlikte dinliyoruz.
Hazreti Zeynep, İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma'nın üçüncü evladı ve en büyük kızları ve İslam dünyasının emsalsiz ve önemli şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Zeynep, Selamullah Aleyha, Kamer'e 5. veya 6. girenin 5 Jemadül Evvel gününde Medine'nin Haşimoğulları mahallesinde dünyaya geldi.
İslami İran'da Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladet günü hemşireler günü olarak adlandırılmıştır. Allah Resulü'nün bu sevgili torununun veladet yıl dönümünü tebrik ediyor ve dünyanın neresinde olursa olsun hemşire olarak görev yapan tüm insanlara zorlu görevlerinde başarılar niyaz ediyoruz.
O gün İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın küçük kızı İslam peygamberinin kucağına verildiğinde Hazret onu öperek şöyle buyurdu. Herkesin bu kıza saygı duymasını tavsiye ediyorum. Zira o Hatice gibidir.
Yeni doğan bebeğe Zeynep adı verildi ve babasının onur kaynağı olarak büyüdü. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha faziletlerin odağı ve safa ve samimiyetin hakim olduğu bir evde yetişti. Hazreti Zeynep, İmam Ali Aleyhisselam ve Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın üçüncü evladı ve en büyük kızları ve İslam dünyasının emsalsiz ve önemli şahsiyetlerinden biridir. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, Kameri 5. veya 6. yılın 5 Cemadül Evvel gününde Medine'nin Haşim Oğulları mahallesinde dünyaya geldi.
Hazreti Zeynep'in sevgili babası Hazreti Ali Aleyhisselam Şia Müslümanlarının ilk imamı ve sevgili annesi de İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'dır. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın yetiştiği ortam Hazreti Cebrail'in uğradığı ve ilahi vahyin nazil olduğu bir mekandı. Hazreti Zeynep İslam dininde kadınlara örnek olan kadınlardan biridir ve adı her zaman İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın adı ile birlikte ve Kerbela olayının kadın kahramanı olarak anılır. Ancak bu kahraman kadın her şeyden önce bir eş ve bir anne olarak Müslüman kadınlar için en mükemmel örnektir.
Tarihte belirtildiği üzere Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın birçok aşiretten sayısız talibi vardı ve daha da ilginç olanı o Hazreti talip olanların büyük bir bölümü zengin ve sosyal konumları yüksek olan kişilerdi ve hepsi de İslam peygamberinin soyundan biri ile evlenerek Hazretin damadı olma onuru peşindeydi. Bu taliplerden bazıları Eş'es bin Kays aşireti gibi bazı Arap aşiretlerin eşrafı ve liderlerindendi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın talipleri arasında Abdullah bin Cafer ön plana çıkıyordu. Abdullah İmam Ali Aleyhisselam'ın evine girip çıkan ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam tarafından da sevilen bir şahsiyetti.
Abdullah İmam Ali Aleyhisselam'ın yeğeni Cafer'in oğluydu. Cafer İslam peygamberine iman eden ilk kişilerden biriydi ve Habeşistan'a hicret eden ilk Müslüman grubuna önderlik etti. Cafer Hicaz'a döndükten sonra Rumalılarla bir savaşta her iki elini kaybetti ve İslam peygamberi ona Cafer-i Tayyar lakabını verdi. Abdullah'dan söz eden tüm tarihçiler ondan babası gibi kerametini ve izzetini takdir ederek söz etmiş ve iyi sıfatlarını anlatmıştır.
Abdullah bin Cafer, İmam Ali aleyhisselamın güvendiği biriydi ve daha sonraları o hazretin savaşlarında ve diğer programlarında aktif bir şekilde yer aldı ve Saffen Savaşı'nda imamın ordusunun komutanlarından biri oldu. İman, takva ve İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytine karşı sevgi, Abdullah'ın en belirgin sıfatlarıydı ve bu yüzden Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha tarafından eş olarak seçildi. Hazreti Zeynep Abdullah ile evlendiğinde Abdullah iktisadi açıdan iyi konumdaydı ama aynı zamanda sosyal açıdan da yoksullara ve muhtaç insanlara yardım etmekte ön yapan seçkin bir şahsiyetti.
Hayırseverlik her toplumda hatta dini olmayan toplumlarda takdir toplayan bir ameldir. Hazreti Zeynep de tüm amellerinde ve davranışlarında sevgili annesi Hazreti Fatıma'nın bir yansımasıydı ve bu konuda eşine de örnek sayılırdı. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha cömertlik, sabır, vakar, edep, ilim ve bilim gibi sıfatlarda tıpkı annesi gibiydi. Rivayetlere göre bir gün İmam Ali aleyhisselamın evine misafir gelir. Evde yiyecek bir şey yoktu. İmam Ali aleyhisselam eşi Hazreti Fatıma'ya evde yiyecek bir şey bulunup bulunmadığını sorar. Hazreti Fatıma selamullahi aleyha şöyle der. Kızım Zeynep için sakladığım bir parça ekmekten başka bir şey yok. O sırada uyanık olan ve annesinin sözlerini duyan Zeynep henüz küçük bir çocuk olmasına karşın annesine şöyle der. O ekmeği misafire verin, ben bekleyebilirim.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın mihri, annesi Hazreti Fatıma Salamullah Aleyha'nın mihri kadar olması kararlaştırıldı. Her izdivaçta taraflar nikah sırasında bazı şartları gündeme getirebilir ve karşı tarafında kabul etmesi gerekir ve kabul edildiği takdirde yerine getirmekle yükümlüdür. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Abdullah ile evlenirken nikah sırasında bir şart ortaya koydu. Şöyle ki, kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselam nereye giderse gitsin, o da onunla birlikte gidecek ve ailesi de eşlik edecekti. Abdullah bu şartı cani gönülden kabul etti ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Mekke'ye ve oradan da Irak topraklarına yaptığı yolculuğu sırasında yerine getirdi.
Her insanın ister kadın ister erkek olsun, başarı sırrı yaşamının her alanında doğru şekilde çaba harcaması ve yüce hedeflere düşünmesine bağlıdır. Kadınların büyük imtiyazları ve büyük başarılar elde etmelerinin etkenlerinden biri, eş olma görevlerine ihmal etmemeleri ve erdemli birer anne olarak seçkin evlatları yetiştirmeleridir. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha, annesi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha gibi bu önemli noktayı asla ihmal etmiyordu ve buna göre de seçkin evlatlar yetiştirdi. Hazreti Zeynep Abdullah ile evlendikten sonra 4 erkek evlat ve Ümmü Kürsüm adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Hazreti Zeynep'in kızı içinde seçkin sıfatlar, erdem ve akıl bakımından masum olmayanların arasında emsalsiz olduğu belirtilmiştir.
Abdullah, İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid'in zulmüne karşı kıyamı ve Medine'den Mekke'ye ve oradan Irak'a gidişi sırasında imama eşlik edemedi. Fakat eşi Hazreti Zeynep ve oğulları Muhammed ve Avna o hazrete eşlik etmelerine müsaade etti. Abdullah oğullarına gerektiği takdirde ikisi de canını imam uğruna feda etmelerini tembih etti. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın oğulları cihat ve şehadet ruhunu taşıyan insanlar olarak büyük bir şevkle Aşura kervanına katıldı.
Aşura olayında Hazreti Zeynep'in şahsiyeti ve ailesini savunmakta konumu da belirgin hale geldi. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Kerbela çölünde onlarca sevdiği insanı kaybetti. Bu macerada Hazreti Zeynep'in iki oğlu da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında şehit düştü. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha bu yüzden üzüntü ve musibetin en ağır şeklini yaşıyordu. Ancak düşman kadınların ve çocukların bulunduğu çadırlara saldırdığında hemen bu krizi yönetmeye başladı. Hazreti Zeynep her tarafı araştırıyor ve çocuklardan birinin kaybolmaması veya herhangi biri tacize uğramaması için çaba sarf ediyordu.
Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Medine'de de ilim silahı, tefsir celseleri, hadis ve fikri faaliyetleri ile insanları iman ve takvaya ve Kur'an-ı Kerim'e yakınlaştırıyordu. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha, İslam'ın tüm haşmet ve şanının doruğa çıktığı Kerbela'da da hutbeleriyle kardeşinin kıyamının mesajını iletmeye başladı. Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha en ağır şartlarda yeğeni İmam Seccad Aleyhisselam ve İmam Hüseyin Aleyhisselam hanedanını savundu.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamine'yi Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha hakkında şöyle buyuruyor. Zeynep-i Kübra büyük bir kadındır. Peki ama bu büyük kadının Müslüman milletlerin gözünde azametinin sebebi nedir? Bunun sadece İmam Ali Aleyhisselam'ın kızı olması veya İmam Hüseyin Aleyhisselam ve İmam Hasan Aleyhisselam'ın kız kardeşi olması ile açıklayamayız. Bu turbalar hiçbir zaman bu denli büyük bir azameti yaratamaz. Bizim imamlarımızın hepsi kız kardeşleri, anne ve kızları vardı. Ama hangisi Zeynep gibiydi? Hazreti Zeynep'in azameti ve diğeri ilahi görevi gereği insani ve İslami muazzam hareketi ve tutumundandır. Onun yaptıkları, kararı, hareket biçimi ona bu azameti kazandırdı. Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın veladeti durumu kutlu olsun.
Değerli dinleyiciler, İslam dünyasının seçkin kadın şahsiyetlerinden Hazreti Zeynep selamullahi aleyhanın kutlu veladet yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi iletebilirsiniz.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 97. bölümünde sizlerle beraberiz. Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birini işaret eden Esmaül Hüsna'dan, bugün sizlerle daha iyi anlamında olan Hayır Mübarek ismini ele almaya çalışacağız. Bu ismi şerif genelde iki veya birkaç şeyi karşılaştırdığımızda kullanılır ve aralarından biri seçildiğinde ise onun daha hayırlı olduğu ifade edilir. Nitekim Kadir suresinin 3. ayetinde şöyle okuyoruz. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Geçen sohbetlerimizde de ifade ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de değinilen en önemli konulardan biri Esmaül Hüsna'dır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in A'raf suresinin 180. ayetinde şöyle buyuruyor. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Esmaül Hüsna olarak bilinen bu isimler Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Ve aynı zamanda insanların kemale ermeleri için bir yoldur. Zira Allah-u Teala kendi mübarek isimlerinden bazı hüzmeleri kendi halifesi ve temsilcisi olarak yeryüzüne bağışlamıştır. Halife demek, alimlerin Rabbinin halefi olmak demektir ve her layık insan bu görevi üstlenebilir. Tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi, hilafetin de birçok dereceleri vardır ve mümin insan ise kendi iman ve salih ameli, ayrıca Allah'ın isimleri ve özelliklerinin onda tecelli ettiği kadar Allah'ın halefi ve söz konusu isimlerin daha düşük mertebesine sahip olabilir. Başka bir ifadeyle Allah-u Teala'nın Rahim, Settar, Hadi, Sabir, Kerim ve benzeri olduğu gibi onun da halefi, kendi gücü kadar sevgi dolu, ayıpları örten, hidayete erdiren, sabırlı olan, uzlaşan ve benzeri olabilir. Ayrıca Allah'ın yeryüzünde halifesi ve halefi olan ise hayır olması gerekir. Yani halk arasında en iyileri ve en yarar sağlayanı olmalıdır. Hayır ismi mübarek, Kur'an-ı Kerim'de 176. kez geçmiştir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi hayır kelimesi daha iyi anlamındadır. Bu mübarek isim iki veya birkaç şeyi karşılaştırıldığında kullanılır ve aralarından biri seçildiğinde ise onun daha hayırlı olduğu ifade edilir. Nitekim Kadir suresinin 3. ayetinde şöyle okuyoruz. Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Yüce Allah da tüm kemalat ve güzelliklerin kaynağı olduğu ve her türlü kusurdan münezzeh olduğu ve varlığından hayırdan başka bir şey gelmediği için mutlak hayırdır ve tasavvur edilebilen her şeyle kıyaslandığında en iyisidir. Nitekim Taha suresinin 73. ayetinde bu ispatlandı. Allah daha hayırlıdır ve daha sürekli olandır. Hayır ismi şerif, Yüce Allah'ın diğer mübarek isimleriyle birlikte kullanılarak başka ilahi isimlerde üretmiştir. Bu cümleden Hayrul Hakimin, hükmedenlerin en hayırlısı, Hayrun Nasirin, yardımcıların en hayırlısı, Hayrul Rezzakin, rızık verenlerin en hayırlısı, Hayrul Rahimin, acıyanların en hayırlısı, Hayrul Fatihin, açığa çıkaranların en iyisine değinebiliriz. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Zira başkalarının vereceği hükümler, şahsi veya grup çıkarları ve maddi heveslerden kaynaklanarak hata ve sapmalarla beraber olabilir. Fakat Allah'ın hükmü ise her türlü hata ve yanılgıdan, ifrat ve tefritten ve batıla sapmalardan münezzehtir. Ve bu konuda Allah'ın mutlak ve engin bilgisinden ve kesinlikle muhtaç olmamasından kaynaklanıyor. Yardımcıların en hayırlısı Yüce Allah'ın bir diğer mübarek ismidir. Zira O her yerde ve her zaman yardım ulaştırabilen, imdada yetişendir. Yardımcıların en hayırlısı mağlup olmayan ve hiçbir gücün ona karşı direnemeyeceği bir yardımcıdır. Yüce Allah Cuma suresinin 11. ayetinde rızık verenlerin en hayırlısını açıklıyor. Başkalarının başkalarına verdiği rızık, tabi ona rızık denilebilirse, birçok kusur ve eksikliklerle beraberdir. Zira kısıtlı ve geçicidir. Böyle bir rızkın geleceğine umut bağlanamaz. Bazen minnet ve bazen de eziyetle beraberdir. Bazen tahkir veya karşılıklı beklentiyle birliktedir. Fakat Allah'ın rızkı sınırsızdır. Geleceğinden korku yok. Hiçbir minnet ve eziyet veya karşılıklı beklenti de söz konusu değildir. Hatta insan nütfesinin anne rahminde bağlandığı andan itibaren insan hayatını kapsar ve hayatının son anına kadar da devam eder. Bazı müfessirler bu bağlamda Bağdat halifesinden biri ile Behlül arasında geçen ilginç bir hikayeyi aktararak şöyle anlatıyorlar. Bağdat halifesi Behlül'e hitaben şöyle dedi. Gel de senin günlük rızkını ben belirleyeyim ki rızkınızı düşünmeyesin. Buna karşılık Behlül, eğer senin işinde birkaç eksiklik olmasaydı kabul ederdim derdi ve şöyle devam etti. Her şeyden önce sen benim neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorsun. İkincisi ihtiyacımın zamanını bilmiyorsun. Üçüncüsü ihtiyacımın miktarını bilmiyorsun ve dördüncüsü de eğer bir gün bana gazap edersen onu geri alırsın. Fakat bana rızık veren Allah bu kusurlardan hiçbirine sahip değildir ve hatta eğer bir gün günah işlersem yine de benim rızkımı kesmez. İnsanların birçokları hayır ile karşı karşıya geldiğinde mıstaklarını bulmakta hata yapıyorlar. Zira bu konu bazı insanlar için yararlı, tatlı ve bazen de zararlı ve acıdır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim insanın görüşünün kısıtlı ve bazen de tersini sayıyor. Nitekim Allah yolunda cihat etmeyi hoş karşılamayanlar hakkında Bakara suresinin 216. ayetinde şöyle buyuruyor. Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Bu yüzden mutlak hayır ve mükemmel bilgi olan Yüce Allah, tüm işlerin yararları, iyi yönleri veya kötü ve zararlı olduğundan haberdardır. Kur'an-ı Kerim her zaman insanı hayır işlere davet ediyor ve hatta Ali İmran suresinin 114. ayetinde bile salihlerin belirtilerinden biriyle yarışanlar olduğunu belirterek şöyle buyuruyor. Hayır işlerinde birbirleriyle yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Semavi kitapta tarihin büyük insanları her zaman hayır işlerinde diğerlerini geride bırakırlar ve bu yüzden hayır işlerin örnekleri olarak tanınırlar. İşte bu yüzden onlardan iyi insanlar olarak söz edilir. Yüce Allah, Sa'd suresinin 45 ila 48. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Şüphesiz biz onları ahiret yurdunu düşünme özelliğiyle temizleyip ihlaslı kimseler kıldık. Şüphesiz onlar bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir. Değerli dinleyiciler, bugün de sohbetimizi güzel bir dua ile noktalamak istiyoruz. Ellerimizi açarak Sahife-i Seccadiye'nin 33. duasından bir bölümü hep birlikte okuyoruz. Allah'ım, Muhammed ve âline salat eyle ve benim için hayrı mukadder et. Hoşlanmadığımız yargını sevdir bize. Güç bulduğumuz hükmünü kolaylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene teslimiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığının gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim. Sevdiğinden hoşlanalım, sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en övgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir. Hiç kuşku yok, sen büyük ve değerli nimetler verir, dilediğini yaparsın. Çünkü sen her şeye kadirsin. Kıymetli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde kısaca Hayır ismi şerif hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık. Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsi.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkındaki öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82 ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaralara sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.